Very good spirit.
Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım.
Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Uzaktan bağlantı ile bir kayıt gerçekleştiriyoruz bugün. Benim de merakla beklediğim taze taze çıkan bir kitabı konuşacağız. Bu kitabın yazarı ve bu projenin yürütücüsüyle sevgili Pelin Derviş telefonda konuğum. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Yağmur.
Evet, birlikte olmak çok güzel ve Pelin Derviş'in elinin değdiği, her şeyi güzelleştirdiği harika üretimlerini, harika kitaplarını başka programlarda da konuştuk. Özellikle mimari maket üzerine pek çok farklı çalışma yapmıştı, farklı ayakları olan. Onları da Açık Mimarlığın başka programlarında konuşmuştuk. Ben hemen kayıt arşivine yönlendirmek isterim dinleyicileri. Bugünkü konumuz Levent Aksüt ve Yaşar Marulyalı'nın 70 yılı aşan ortaklığı Umo Mimarlığın kitabı yayımlandı. Geçtiğimiz haftalarda da Salt'ta bir lansman toplantısıyla duyuruldu. Biz de bu kitabı konuşacağız ve bu gerçekten çok önemli bir proje. Dile kolay 70 yıl diyoruz ve Türkiye'nin bambaşka dönemlerinden mimarlık kültürünün, mimarlık yapma biçimlerinin, teknolojilerinin evrimini birebir takip eden ve aslında bu evrime yön verenlerden diyebiliriz Levent Aksüt ve Yaşar Marulyalı ortaklığı için. Ve siz epeyce derinlemesine görüşmelerle, arşivden muhteşem fotoğraflar, belgelerle bu 70 yılı kayda geçirmişsiniz. Öncelikle tebrik ediyorum. Muazzam bir iş bu. Hiç kolay olmayan bir iş ve kitap gerçekten çok özel bir kitap olmuş. Ellerinize sağlık diyorum.
Çok teşekkür ederim Yağmur. Her zamanki gibi ne kadar zarifsin ve ne kadar moral veriyorsun. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Böyle özenli işler bence her zaman övgüyü hak ediyor. Ve gerçekten dile kolay 70 yıl diyorum. Umo Mimarlık evet. Kurulduğunda 50'li yıllardayız. Hani sizin çok hoş bir giriş yazınız var. Türkiye'de çivi yapılmaya başlandı diye sevinilen bir dönemden bahsediyoruz. Bir yandan 2. Dünya Savaşı sonrası ekonomi yeni yeni canlanmaya başlamış. Özellikle yeni teknolojiler yeni hayatımıza girmeye başlamış ve o dönemde kuruluyor Teknik Üniversite'den iki arkadaş tarafından ve sonrasında yine kendilerinin girişte bahsettikleri benim de çok hoşuma giden bir ibare var. Diyorlar ki betonarme, sıva ve kiremit çatı döneminden cam çelik giydirme dönemine uzanan bir yolculuk bizimkisi diyor ve kendileri aslında mütevazılıklarından böyle söylüyorlar. Çünkü özellikle bu çelik yapılarla, giydirme yapılarla, yeni teknolojilerle ilgili yaptıkları Türkiye mimarlık kültüründe çok çok önemli bir yer teşkil ediyor diye düşünüyorum ama bunların tanıklıkları sizde, buyurun.
Çok teşekkür ederim Yağmur. Hakikaten onların birliktelikleri şimdi 1948 yılından bugüne sayarsak kaç yıl ediyor? 76 yıl ediyor ama ofislerini 1955 yılında kurdular. UMO'da kime aslında 4 tane şeyi ifade ediyor. UMO mimarlık, mühendislik, müteahhitlik ortaklığı, hizmetleri ortaklığı şeklinde. Onlar için mühendislik çok önemli idi ilk başlarda. Dan itibaren bugüne gelinceye kadar. Hatta iki tane inşaat mühendisi arkadaşlarıyla birlikte UMO'nun başlangıcını yaptılar. Amaçları sadece mimari proje yapmak değil, onun dışındaki altyapı, üst yapı projelerine de ilgi duyuyorlardı. Tüm projelerin aynı zamanda mühendislik hizmetlerini de üstlenmek istiyorlardı. Bu istekleri umdukları gibi neticelenmedi. Üst üste katıldıkları yarışmalardan kayda değer bir başarı alamayınca o iki inşaat mühendisi arkadaş ayrıldı. Ama onlar sebat ettiler. Hatta bir ara 1960'larda biraz eve ekmek getirebilmek için tırnak içinde söylüyorum. Levent Bey İstanbul Belediyesi'nde çalıştı. Yani Yaşar Bey ofiste yalnız kaldı filan. Ama sonunda şeytanın bacağını kırdılar. Yarışmalar arka arkaya geldi. Ve o ilgileri aslında erken yıllardan itibaren yani yapısal özelliklere olan ilgileri erken yıllardan itibaren çok önemli. Örneğin bir uluslararası yarışma, Londra'da İslam Kültür Merkezi ve Cami Yarışması'na bir hiperbolit, paraboloid kabukla katılıyorlar. İkincilik ödülünü alıyorlar. Bunun gibi hiperbolit, paraboloid veya kaplanmış betonarme plaklarla başlayan mimariyi yapısal olarak da zorlama, büyük açıklıkları geçme arzuları, hevesleri, onları sonunda USKON'u, yani uzay kafesi üzerine çalışan 1979 yılında kurdukları USKON'la bir yeni evreye ulaşmış oldu. Hakikaten artık önce daha küçük ölçeklerden başlayarak bugün artık 200 metrelere varan ve farklı geometrileri olan açıklıklar geçmeye başladılar. USKON başlı başına bir şirket, 79'dan itibaren ayrı bir şirket yani. 79'dan itibaren faaliyetlerini yürüten, 2000 yılında da çelik yapıyı hayata geçirdiler. O da bence çok özel bir firma. O da ayrıca yürütülüyor Yaşar Bey yönetim kurulunda, ama her birinin farklı yöneticileri var. Ve çelik yapı da örneğin fabrika yapıları, depo yapıları, bu yapılardaki prosesler, proses işlemlerinin tasarlanması da dahil olmak üzere çelik yapıyla nitelikli işler elde etmenin peşinde koşan bir şey, şirket haline geldi.
Belki biraz daha dönemi anlamak için buraları konuşmak önemli. Çünkü bir yandan 70'ler için bunlar yeni teknolojiler ve bunu yapmanın yöntemi de bunu yapacak olan bir alanı inşa etmek anlamına geliyor. Çünkü hani bu tür çok şirketler, doğru, bu tür teknolojiler, bu tür işler yapan ekipler, kurumsal yapıda yerler yok diye söylemek, evet, gerekiyor, evet, değil mi? Tam da böyle 1970'lerin yeni teknolojilerle, artık daha farklı üretim imkanlarıyla yeni ortaya çıkan ve tüm dünyada da aslında konuşulan yeni teknolojiler. İşte onun üzerine yayınlar yapılıyor, dergiler çıkıyor ve aslında bu anlamda yaptıkları da çok kıymetli geliyor bana. Dünyadaki tartışmaları, evet, takip edip Türkiye'de bunu yapmanın, evet, yolunu kendileri inşa ediyorlar, değil mi?
Evet, çok haklısın. Burada ayrıca şeyi de belirtmek lazım. Yani belki uzay kafes sistem çok daha önce dünyada başladı. Ama bizim coğrafyamızda çok yeniydi ve onlar da zaten biraz el yordamıyla, hı hı, bunu buldular. Bunların detaylarını çözebilmek üzere ustalarla çeşitli deneyler yaptılar. Mesela ilk yaptıkları İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü'nün havuzunun çatısıydı ve orada hala prefabrik değildi sistem, kaynaklı yapılmıştı. Ama sistemi çok hızlı çözdüler ve burada gerek uzay kafes, gerek çelik yapı veya illa çelik yapı veya uzay kafes olmak zorunda da değil. Hakikaten işte camların da performansı zaman içinde çok değişti örneğin, veya yüzey kaplamaları. Bunları da yakından takip etme sorumluluğunu hep üzerlerinde hissettiler desem herhalde yanlış olmaz. Hı hı. Örneğin gene Yaşar Bey'in Türk Yapısal Çelik Derneği'nin kuruluşunda bulunması, o vesileyle dünyanın çeşitli yerlerine gidip o konferanslarda takip etmeye, öğrenmeye ve kendilerini de tanıtmaya çalışmaları çok kıymetliydi. Aynı zamanda burada Türkiye'de o topladıkları verileri buraya yansıtma gayretleri çok bence onları mimarlık ortamı içinde hakikaten özel bir yere konumlandırıyor. Yani salt mimarlık olarak değil, yapım da dahil olmak üzere gösterdikleri yapımın niteliği, daha başka neler yapılabilirin peşine düşmek, o heyecan bir başka bana çok dokunan, belki mimari proje olarak baktığımızda o kadar şey gelmeyebilir, üzerinde konuşacak ne var diyebilirsiniz. Güzel bir proje öte yandan, bir şey demek istemiyorum ama Tevfik Senoğardı Lisesi mesela. O çok kıymetli bir proje çünkü Bingöl depreminde yıkılan bir okulun altında 100 küsür kız çocuk ölü olarak çıktı ve bu mesela bu gibi şeylerden zaten hep çelik yapıyı bizim gibi depremle yaşamak durumunda olan bir ülkede yaygınlaştırmaya çalışan bir grup olarak bir örnek proje yapmak istediler çelik yapıyla. Onu Bingöl'de yapma şansları olmadı ama Yalova'da yaptılar. O da zaten çok kıymetli bir şey. Ve devamı gelmedi maalesef. Yani katkılarla oluşmuş bir okuldur o. Devamı gelmedi ama hiç de yılmadılar. Yani bunun peşinden sürekli gittiler. Ayrıca mimarlık kültürüne katkı vermeye başka şeylerden de, kanallardan da devam ettiler. İşte hı hı. Serbest Mimarlar Derneği mesela İstanbul'da kurulması Levent Bey'in de dahil olduğu bir şeydir. Mimarlık Vakfı ve Mimarlık Vakfı dolayısıyla bir mimarlık müzesi kurulma hayali. O da Yaşar Bey'in 12 sene boyunca başkanlık yaptığı dönemde gündeme gelen, neticelenmeyen ama en azından yapının bu vesileyle restore edilmesiyle sonuçlanan bir süreç yaşandı. Yani bunlar böyle birbirinin içine geçen şeylerdi. Örneğin USKON'da defalarca öğrenci yarışmaları yapıldı. Teşvik etmek için uzay kafes sistemin kullanımına dair gibi. Ben gene durayım, sana söz vereyim Yağmur.
Evet, yani bu çok önemli ve Levent Aksüt, Yaşar Marulyalı ortaklığının da çok aslında merkezinde olan bir mesele. Yani çevresine kayıtlı olmak, takip etmek, mimarlık kültürünün gelişmesini ve daha iyi bir toplum için mimarlığın ne yapabileceği sorusu 70 yıl boyunca onların çok üzerinde çalıştıkları ve emek verdikleri konular. Yani hakikaten baktığınızda Türkiye'deki mimarlık ortamının belli kurumsallaşma ya da örgütlenmesi eşiklerinde çok büyük katkıları var. Bir kültür oluşturulması, bunun paylaşılması, sivil toplum kuruluşlarını kurması mimarların bir arada. Bunlar çok çok kıymetli ve bir hassasiyetlerin daha aslında çok vurguladınız konuşurken. Kendilerini değiştirmesi, dönüştürmesi, yani bir mimarlık ortaklığının 70 yıl boyunca devam edebilmesi ve bugün de halen üretiyor olmalarının anahtarlarından biri de bu galiba.
Evet, doğru. Çok haklısın.
Bir de şunu da belki birazcık konuşmak ilginç olabilir bu noktada. 70 yıl dedik, Türkiye'nin 50'li yılları, savaş sonrası, Türkiye'ye yeni teknolojiler, malzemelerin geldiği bir dönem. Burada daha farklı bir mimarlık kültürü ve mimar figürü var diyebiliriz. Sonrasında 60'lı yıllar, 70'li yıllar politik olarak aslında karmaşanın egemen olduğu, iş yapma biçimlerinin de biraz zorlaştığı ama bir yandan da mimarların meslek örgütlenmelerinin kendi içinde hareketlendiği zamanlar. 80'li yıllar işte bu İtalya ikameci dönemin sona ermesi, başka bir biçimde dışa açılma, sonra küreselleşme dönemi, aslında her dönemin kendine özgü farklı mimarlık figürleri olduğunu söyleyebiliriz. Şunu sormak istiyorum, yani Levent Aksüt ve Yaşar Marulyalı'nın UMO mimarlığı nasıl dönüşüyor? Yani belki de mimar figürünün tüm bu süreçteki arayışlarına yön verenlerinden biri olduklarını da söyleyebiliriz. Çok aktifler çünkü, çok proje yapıyorlar. Nasıl dönüşüyorlar, nasıl değişen dönüşen ihtiyaçlara ayak uyduruyorlar ya da nasıl alanlar açıyorlar sizce?
Onlar mimarlığın tüm taraflarında olmaya gayret ettiler desek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız diye düşünüyorum. Uygulamaya karşı özel bir şeyleri vardı, hassasiyetleri ve bir dönem, uzunca bir dönem hem de UMO tekniği kurdular. UMO mimarlık bünyesinde inşaat şantiye yönetimi de dahil olmak üzere daha nitelikli uygulamalar elde edebilmek için veya bu yeni teknolojilerin veya malzemelerin kullanımında hiç çekingen davranmadılar. Olabildiğince koşullar ne el veriyorsa, onu nereye kadar zorlayabiliyorlarsa, yani tamamen hayalperest iki mimar olduklarını asla söyleyemeyiz. Hı. Çok gerçekçiler. Ama mesela bugün Fener Yolu'nda Arkitera'nın da olduğu bir yapı kompleksi vardır. Yani içinde Arkitera'nın olduğu. Mesela orada tünel kalıp sistemi kullandılar. Veya tarihi itibariyle 70'lerin sonundan bahsediyoruz. Önemli, bugün için çok komik gelebilir bize ama her şeyi kendi zamanı içinde değerlendirmek lazım. Hani konuşmanın başında o kibrit üretilmesi örneğini verdin ya, Yaşar Bey bunu söylerken, bunu her konuşmasında söylüyor olabilir, bana çok şey geliyor, çok anlamlı geliyor. Ülkemizde artık kibrit mi dedim ben ya, demin yanlışlıkla kibrit demiş olabilirim, çivi. Çivi. Ülkemizde artık çivi üretiliyor diye sevinen bir kuşaktan geliyorlar. Sayıyor zaten ne vardı, işte kum, çimento, belli bir nitelikte cam, tuğla, kiremit, bundan ibaret bir ortamda başlayıp o ortamın azıcık birkaç on yıl içerisinde işte hakikaten yeni teknolojileri denemek, hatta bir camı bir binada deneyip renkli bir yüzey elde etmek için aslında kendinden renkli değil, başka yöntemlerle renklendirilmiş cam kullanıp birkaç sene, hemen birkaç sene sonrasındaki bir başka yapıda artık kendinden renkli cam kullanabilmek, bir sonraki projede strüktürel cam kullanabilmek, bunlar hep üstüne koydukları şeyler oldu projelerinde, taraflar oldu ve bunu uygulamasıyla birlikte hep yürütme isteği içinde oldular. Daha kontrollü olabilmek, niteliği daha artırabilmek için. Bunun sürekli olması zaten hep yeni perspektiflerde getiriyor. Örneğin belli bir dönem biraz fabrikalar ama çok yoğun olarak market projeleri yapıyorlar. Hem hızlı üretim hem büyük açıklık geçme, uzay kafesi kullanabilme gibi. Hı hı. Yani dönem dönem aslında bu teknoloji ve malzemeyle tanışıklık onları belirli türde yapılar yapmaya da yönlendiriyor. Bir açılan kapıyı bunun için değerlendiriyorlar diyebilirim.
Evet, yani yeni kapılar bulmak ve o kapıları doğru biçimlerde açmak, biraz da böyle el yordamıyla ve belki de sezgileri güçlü olan bir ikili olarak biraz da bunun sayesinde imkanlarıyla bu şekilde evriliyor. Ve bu şekilde aslında mimarlığın yapma biçimleri de değişirken, dönüşürken kendileri de dönüşüyorlar veya kendileri dönüştürüyorlar diyebiliriz. Evet. Buradan biraz kitap projesine gelmek istiyorum. Yani bizim hep aramızda konuştuğumuz bu kadar kıymetli böyle hayatlar, bunları kayda geçirmek, bunları iyi biçimlerde kayda geçirmek ve paylaşmak, buradaki bilgiyi meselesi, yani birinin gerçekten bunu dert etmesi ve bu projeye girişmesi gerekiyordu. Neyse ki yaptınız, neyse ki çok harika bir kitap olarak çıktı Uma Mimarlığın 70 yıllık serüveni. Nasıl başladı bu proje, nasıl bir süreç geçti, arşivde nasıl çalışmalar gerçekleştirdiniz? Epey bir ekip işi de var çünkü bir yandan baktığımızda.
Evet, doğru. Şöyle, onların tarafından bahsedeyim önce. İki kızı var Yaşar Marulyalı'nın. Bugün USKO'nun bir tanesi Nilgün Hanım genel müdürü. Yeşim Hanım da ki mimardır ve uzunca bir süre aslında UMO mimarlıkta da çalışmıştır. Yeşim Marulyalı yalı. Onlar öyle bir kitap yapma arzusundaydılar. Hı hı. Ve kiminle çalışabiliriz diye soruşturunca benim ismim ortaya çıkmış. Ama ondan bağımsız olarak Nilgün Hanım'ın kızı Merve, Salt'tan belki Merve Elveren ismini hatırlayanlar olabilir. Dedesi Yaşar Marulyalı, benim de arkadaşım. Ona da zaman zaman hep konuşurduk, dedenlerle ilgili bir şey yapmak lazım diye. Bir türlü kısmet olmamıştı o konuştuğumuz zamanlarda. Şimdiymiş. Bu tabii çok özel bir durum. Çünkü her ikisi de 2 sene kadar önce başladı bu proje. 90'lı yaşlarının ilk yıllarındalar. Ve ilk kitapları bu. Geçtiğimiz aylarda Yaşar Marulyalı'nın bir de Mimarlar Odası'ndan bir söyleşi kitabı çıktı. Ama O zamana kadar kendi pratiklerini yansıtacak bir kitap çalışması yapmamışlardı. Öte yandan çokça yayın yaptılar dergilerde bilhassa veya bazı mimarlık kitaplarının içinde de konu oldular projeleriyle. Ve ama bunu arzu etmekle birlikte hiç buna yer açamamışlar bugüne kadar. Bir araya geldiğimizde onların halen 4. Levent'te yaşayan ofislerinde tabii ki ilk iş arşive bakmaktı yaptığımız. Belirli bir düzen vardı ama çok sistematik değildi doğrusunu istersen Yağmur. Nereden başlayabiliriz, bunu nasıl tasnif edebiliriz onu kurgularken bir yandan da hem Levent Bey'le hem de Yaşar Bey'le söyleşiler yapmaya başladık. Orada aslında benim en tipik sorum şey oluyor genellikle, siz kendi mimarlık pratiğinize de baktığınız vakit hangi eşikleri görüyorsunuz, ne gibi kırılma noktaları var diye. Yaşar Bey çok bu tüm süreç içerisinde sanıyorum, yani başı çekti desek yanlış olmaz, bütün soruları yanıtlamakta, hazırlanmakta, yani evinde oturup işte mesela bu dönemleri hazırlaması, onları düşünmesi çok çok önemliydi. Ve aslında onu yansıttığımızı da düşünüyorum kitapta. Bir taraftan da arşive baktıkça şunu gördük. Çizimler bilhassa bilgisayar çizimleri devreye girdikten sonraki ilk kullanılan bürolardan UMO mimarlık bilgisayarı çok farklı ifade dilleri var. Onları olduğu gibi kitaba aktaracak olursak çok karışık bir şey olacak. Ben onu pek tercih etmiyorum doğrusu. Yani bir süreklilik içermesi, okuma dili olarak, yani çizim dili olarak bir benzerlik oluşturması önemliydi. Ona giriştik. Büroda 2007 yılından beri çalışan mimar Berin Vaizoğlu bunun sorumluluğunu üstlendi ve Ege ve Dila ile birlikte, Ege Berin Hanım'ın kendi oğlu Ege Vaizoğlu, bir de Sude Dila Yılmaz'la birlikte bu çizimleri elden geçirmeye başladılar. O da böyle yürüyen, paralel yürüyen bir iş halindeydi. Bir diğer iş projelerin hap bilgileri diyelim. Yani aşağı yukarı künyesi nedir? O çok önemli, künyeleri düzgün bir şekilde oluşturmak, proje listesini önce düzgün bir şekilde oluşturmak, sonra her birinin künyesini oluşturmak ve küçük teknik bilgiler içeren açıklama metinlerini oluşturmak. Onda da bir süreklilik aramak, yani ifade dili olarak kitaba baktığımızda hani her proje sayfası açıldığı vakit bir künyeyle ve kırmızıyla yazılı bir açıklama metniyle başlar. Şey yapmak istemedim, ben ve Yaşar Bey de bu konuda çok destekleyiciydi. Yani söyleşimizin aslında sürükleyici, baştan sona giden bir yapısının olmasının arasına projelerin girmesini, yani hangi projelerden söz ediyorsak hangi dönemde onların araya girmesini tercih ettik ifade şekli olarak. Bu söyleşilerin deşifreleri yapıldı tabii ve sonra üzerinde yeniden sorular çıktı, gitgeller oldu vesaire. Onlarla yaptığınız konuşmanın bir benzerini Uskon'da ve Çelik Yapı'da da yaptık. Uskon'u gidip yerinde görmek benim için çok değerliydi, yani hem fabrikanın işleyiş şeklini görmek açısından hem de idari yapısının nasıl olduğunu birebir orada yerinde görmek açısından çok kıymetliydi. Orada da Uskon'un kalite yönetim müdürüyle Volkan Evliya, proje müdürüyle uzun bir süredir 30 yıla yakındır orada çalışan Tuncay Kaya'yla ve Nilgün Marulyalı ve Yeşim Marulyalı Yalı'yla görüştük. Bunlar da aynı şekilde deşifre edildi. Sorular çıktı, bilgiler eklendi vesaire ama o söyleşi akıyor. Ve son olarak da Çelik Yapı'da İbrahim Korkut'la bir söyleşi yaptık. Onların Maslak'taki ofisinde. Hem Uskon'dan hem Çelik Yapı'dan da bir seçki yapmaya, ne tür projeler üzerinde çalıştıklarını okurla paylaşmaya çalıştık. Bu aslında Mayıs ayında Mayıs ayına geldiğimizde tam 2 senesi dolmuş olacak ilk görüşmemizden bu yana. Benim için hızlı çıkan projelerden biri diyebilirim. 2 yıl, 70 yıl için az. Aslında.
Ben şaşkınlıkla dinledim bu son bilgiyi çünkü dinleyicilerin tahmin edebileceği gibi epey hacimli bir kitaptan bahsediyoruz. 70 yıl bu kadar farklı alanlarda bu kadar uzun evet. süre bu kadar üretken olan bir ekibin ve ilk defa kitabının yapıldığı düşünülürse evet. hiç kolay evet. proje değil. Ve yani çizim dili için bazı arşivlerin baştan üzerinde çalışıldığını da tekrar vurgulamak istiyorum ve evet. çok şaşkınım 2 yılda bu projeye başlayıp bitirdiğiniz için ve sevgili Marulyalı ailesine de buradan teşekkür etmek istiyorum. İyi ki böyle bir kitap yapalım fikrini peşine düşmüşler ve iyi ki çıkmış bu kitap. Gerçekten çok önemli bunların bu şekilde kayda geçmesi ve bir nehir evet. söyleşi gibi gerçekten sizin söyleşileriniz. Hı-hı. Aralara projeler giriyor, böyle örülmüş yani o söyleşi etrafında evet. ve müthiş keyifle okunuyor. Bunu da söylemek isterim ve dinleyicileri de Umma Mimarlık kitabının Pelin Derviş Yayın Projesi'nden edinebileceklerini söylemek isterim. Hepinize çok tebrikler diyorum. İyi ki çıktı, iyi ki okuduk.
Çok teşekkürler Yağmur. Ben de iyi ki diyorum hakikaten. İyi ki bunu vaktiyle tamamlamayı başardık. Hakikaten çünkü mimarların bilgisiyle çıkması çok önemli. Onların varlığıyla birlikte çıkması çok önemli. Bundan sonra bu veriler üzerine başka çalışmalar, başka araştırmacılar, başka işler yapacaklardır diye ümit ediyorum. Bu bir başlangıç olsun.
Evet, en büyük motivasyonlardan biri de oluyor zaten diye düşünüyorum. Evet. Hani bunun üzerine başka çalışmalar, başka tartışmalar gelsin ki büyüyerek ilerlesin evet. diye. Ellerinize sağlık hepinizin. Bir başka programda o zaman mimarlık kitapları yapmak hakkında konuşalım istiyorum. Onu da konuşalım demiştik ama süremiz yetmedi. Tabii bu kadar dolu dolu üreten bir ekibin böyle bir kitabı çıkınca yetmemesi sürenin oldukça anlaşılabilir diyorum ve sonraki buluşmamıza saklıyorum. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz. Paylaştığınız sevgili Pelin Derviş yine her zamanki gibi çok çok keyifli bir söyleşi oldu.
Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Yağmur. Seninle konuşurken zaman nasıl geçiyor ben anlamıyorum.
Ben de hiç anlamıyorum.
Süremizin tamamlandığına inanamıyorum. Çok teşekkür ederim.
Ben çok sözüm teşekkür söz. Ederim. Başka programlarda evet tekrar bir araya gelelim, devam edelim. Pelin Derviş'le birlikteydik. Umma Mimarlık kitabı üzerine konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.